bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Bilim açısından imanın 6 şartı. Doktor Haluk Nurbaki. Nesil Yayınları. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Madde bütünüyle Allah'ın pek yüce bir varlık olduğunu ispat etmekte ve o yüceler yücesini tarif etmektedir. Bu kainatın her bir köşesi madde ötesi latif varlıklar olan meleklerle şenlendirilmiştir. Semavi kitaplar şu kainat kitabının tefsiridir ve insanlığın şaşmaz ve şaşırtmaz pusulalarıdır. Peygamberler bu kainatın nereden gelip nereye gittiğini ve ne vazife gördüğünü açıklayan ilahi elçilerdir. Kur'an ve kainat ölümden sonra dirilişin olacağını bildiriyor. Kainat bir kader programı ile planlanıp kudret kalemiyle yazılmış muhteşem bir saray hükmündedir. Bazı konu başlıkları. İlim Allah diyor. Meleklerdeki güç ve enerji. Meleklerin hızı ve Azrail'in ruhları alması. UFO aldatmacası. Kur'an çağlara sesleniyor. Peygamberler Allah adına konuşur. Genetik kartların hayata geçişi. Mahkeme-i Kübra ve ilahi kompüter. Evren kadere tabidir. 1. Allah'a iman. 1. Allah'a iman bir kalp heyecanıdır. Allah'a iman insanın hem kendini keşfetmenin hem de evrenin bilinmezlerini sezmesinin doyulmaz bir sanatıdır. Allah yüce varlığını arayıp bulabilme yeteneğini yalnız insana lütfetmiştir. Tüm varlıklar yapılarındaki otomatizma ile ilahi kudretin emirlerini temsil ve itaat zorundadırlar. Yalnız insan Allah'ı sezip sevdalanmak ve onun emirlerini yaşamak sırrı taşımaktadır. Zaten insanın bilinmezliğindeki en büyük sır insanın bu yeteneğidir. Bu duygu kalpte yaşayan müstesna bir mucizedir. Bu yüzden Allah'ı zihinlerin karmaşık sahillerinde, beynin kıvrımlarında bulmaya çalışmak bir anlamda şekillendirmek sonu hüsran olan bir gaflettir. Bugün Allah'a iman konusunda beşeriyetteki çarpık kavramlar, hatta ateistlik bu yanlıştan doğmaktadır. Halbuki Allah'a iman, karşı koyulamayan bir kalp heyecanıdır. Hiçbir yanlışın onu çarpıtması, şaşırtması düşünülemez. Çünkü o çok canlı, çok güçlü bir ışıktır. İlahi cereyanın, ruhun, insana intikal ettiği noktada parlar. Günümüzde Allah'a inanmayanların büyük çoğunluğu, bu gönül coşkusuyla zihindeki çelişkileri fark edemeyen bir gafletin esiridir. Yüce Fatiha'mız bunları, dallin diye vurgulamıştır. Yaratılışta her insanın gönlünde var olan bu iman ışığı, nefsin dünya tutkusuyla körleşir. Sonra da insan, zihinsel bilinçlerinde acayip Allah kavramları geliştirmeye başlar. Bir anlamda beyinlerinde yarattıkları çarpık ilah kavramlarına taparlar. Dünya tarihindeki putperestlik bu çarpıklığın en net şeklidir. Yüce kitabımız Allah kavramını akıl almaz bir ilahi sanat içinde bize lütfetmiştir. Hiçbir yanılgıya fırsat vermeden gönlümüzdeki bu ışığı bize tanıtmış, o nurun sırrını bir heyecan coşkusuyla bize öğretmiştir. Allah'a imanın ancak tevhidle, birleme, mümkün oluşu İslam'ın ve imanın temel kaynağıdır. Bu hikmet bizzat Allah kelimesinin etimolojisinde bile mevcuttur. Bu kelimeyi Kur'an getirmiştir. Ve kalıpsal nitelikleri itibariyle tam bir benzersizlik sırrı taşımaktadır. Öyle ki Arap etimoloji alimleri Allah kelimesinin mana ve kapsamını bilememektedirler. Çeşitli lisanlarda Allah kelimesine karşılık saydığımız kelimeler aslında ilah kelimesinin karşılığıdır. En yakın tanıdığımız İngilizce'de good, Fransızca'da dieu ve Türkçe'de tanrı kelimeleri bunun örnekleridir. Nitekim Allah kelimesini gramer açısından çoğul yapmak imkansız olduğu halde yukarıda bahsettiğimiz kelimeleri kendi lisan gramerleri içinde çoğul olarak kullanmak mümkündür. Mesela tanrılar ya da Fransızca'da dieu şekillerine dönüştürmek mümkündür. Nitekim Arapça'da da ilah kelimesini çoğullaştırmak için alihe demek gerekir. Allah kelimesinin bu benzersiz niteliğini en açık bir şekilde kelime-i tevhidde, la ilahe illallah ve onun tercümesinde fark ederiz. Bilindiği gibi kelime-i tevhidin ifadesi şöyledir. Hiçbir ilah yoktur, ancak Allah vardır. Kelime-i tevhidi bir başka dile çevirirken Allah kelimesini aynen korumamız gerekir. Aksi takdirde bir zamanlar Türkçe ezan içinde Tanrı'dan başka Tanrı yoktur gibi saçma bir çelişkiye düşeriz. Halbuki doğrusu Allah'tan başka ilah yoktur ya da Allah'tan başka Tanrı yoktur şeklinde düşünülebilir. Zaten kelime-i tevhid ifadesi itibariyle Allah'ı beyandır. La ilahedeki negatif kavram tüm ilah sanılan yanılgılardan kurtulmayı emretmektedir. Ancak Allah vardır. Onun dışında yaratıcılık izafe edilecek hiçbir güç olamaz. Bu kavram daha lisanın başlangıcında Allah'a yanılmadan iman edebilmenin yürekteki gerçeğini ifade etmektedir. Yüce kitabımızda Allah kavramına getirilen net tanım ise Sure-i İhlas'ta billurlaşmıştır. Dört ilki halinde Allah kavramına yaklaştıran ihlas sırrını şöyle özetleyebiliriz. 2. Dört ihlas sırrı. A. Allah ehattır. Benzeri olmayan bir tekliğin sırrını taşır. Arapçanın zengin dil çizgisi içerisinde tekliğin ifadesi vahdaniyet kelimesindeki kalıpla ifade edilir. Dolayısıyla ihlasın bu emri başka tekler için kullandığımız vahid kelimesinden çok ötededir. Ehad, rakamdaki bir teklik değil, yegane tek olanın ehad sırrının bir ifadesidir. Ehad kelimesi çokluklarla mutlak tek olan Allah arasındaki farkın en çarpıcı tanımıdır. Allah öyle bir tektir ki varlık yalnız ona has bir gerçektir. Çokluk alemlerindeki birçok güç ve etki görüntüleri, hatta bunlardaki vahdaniyet gözlemleri bir yansıma ve şaşırtmacadır. Mesela bütün varlıkların temelini teşkil eden enerji üretisi, kuant vahdaniyet sırrı taşır. Ancak ehad değildir. Çünkü dönüşüme uğrar. Hatta boyutların çizgileri içinde kaybolabilir. Cenab-ı Hakk'ın ehad sırrıyla bize, sakın hiçbir şeyle benim ehadiyetimi kıyaslamayın buyuruyor. Ehad'in bu kavranması güç hikmetine ikinci ayetteki Samet sırrı açıklık getiriyor. B. Allah Samet'tir. Yani öyle bir mutlak güçtür ki hiçbir şeye muhtaç değil, her şey ona muhtaçtır. Enerji bakımından muhtaçtır. İlim bakımından muhtaçtır. Geçici varlığını sürdürebilmek için muhtaçtır. Bir anlamda ehadiyetinin en canlı görüntüsü bu Samet sırrında gizlidir. Tüm evrenlerde Allah'ın sonsuz gücü hakim olan hikmeti işte ehad ve samet yasaları ile kesinleşmiştir. C. Sure-i İhlas'ın çok önemli bir hükmü de doğurulmamıştır ve doğurmamıştır şeklindeki çeviriyle bilinen sırrıdır. Yelit ve yület kelimeleri Latince karşılığı generasyon meydana getirmek ve getirilme anlamındadır. Nitekim hidrojenin karşılığı Latince su meydana getirendir. Bu gazın Arapça ismi müvellidül ma'dır ki o da suyu meydana getiren demektir. İhlas suresinin bu hükmü bazı zihinlerde sapık bir şekilde yerleşen peki Allah'ı kim yarattı şaşkınlığını yok eder. Çünkü o öyle bir mutlak tekliğin ve samedin temsilcisidir ki onun dışında ona menşe olacak bir şey düşünmenin akılda yeri yoktur. Allah'ın bir şey doğurmadığı hükmü ise çokluk aleminin yaratılışını Allah'ın bir parçası saymak gafletini yok eder. Allah öylesine müthiş bir kudret ki bir şeyi yaratmak için murat etmesi, tasavvur etmesi yeterlidir. Onun kudretinden yansıyan sıfatları bir TV dalgasının titreşimleri gibi hemen ekranda görüntüye geliverir. Sure-i İhlas'ın üçüncü hükmü gereği evrendeki enerjiler, galaksiler Allah'tan bir şey eksiltmek şöyle dursun, yalnız ilahi tasavvurun yansıyan titreşimleridir. Maddesel evrenin yaratılışı için en inanılır bilimsel teori sayılan ak noktadan fışkıran akıl almaz enerji selinin evrendeki varlıkları meydana getirdiğini ilmi bir yakınlık içinde ihlasın bu sırrı ile birleştirebiliriz. Alemlerin meydana gelmesindeki güç ve sonsuz enerjiler Allah'tan yapılan bir harcama değil, onun bir noktaya nazar etmesinden doğan muhteşem senaryo zincirleridir. Kavranması ve anlaşılması güç gibi görünen bu ilkeleri bildiren Allah, Sure-i İhlas'ın 4. ayetinde idraklere müthiş bir ihtar yapıyor. D. Allah'ın benzeri ve zıttı yoktur. Onun ehadiyeti karşısında zıt ve benzerlerle kazandığınız zihinsel bilincinizde hüküm çıkaramazsınız. Çünkü onun ehad sırrı benzerlik ve zıtlık ilkelerinden yola çıkarak kavranılamaz. Peki onu nasıl tanıyıp iman edeceğiz? İşte bu esrarlı anahtar da surenin isminde gizlidir. Tıpkı bir müthiş hazinenin açılması imkansız kilidini açar gibi Sure-i İhlas'ın ismi sorunu çözmüştür. Yüce kitabımızda bütün sureler isimlerini konularıyla ilgili bir kelimeyle tanıtırlar. Genelde bu sure isimleri bir anlamda o surenin en önemli mesajına da ışık tutar. Sure-i İhlas inzal olduğu zaman bu surenin ismini Hazreti Cebrail'in ne şekilde takdim edeceğini merak içinde beklediler. Hatta zihinlerden Samet ve Ehad gibi kavramlar geçti. Fakat ona gelen isim İhlas'tı. İhlas, gönüldeki içtenlik demektir. Cenab-ı Hak sureye bu ismi vererek bu zor bilmeceyi ancak gönlümüzde çözebilir, bulabilirsiniz diye emretmişti. Cenab-ı Hakk'ın yüceliğini, sonsuz gücünü, ilmini kavramak zihinlerin, akılların maveralarında bitemez. Evrenlerin akıl almaz derinlikleri ve hikmetleri ancak gönlün, yani insan kalbinin sonsuz derinliklerinde bulunabilir. Bu da ihlas sırrının en açık hikmetidir. Gönül cereyanının ve heyecanının Allah'a götüren hikmetinden uzak kalanlar, yani tüm evrenleri seyreden kalp televizyonunu kapatanlar, onun varlığının sınırlarındaki cüce mekanlarda görmek isterler. Kendi ilim ve akıl acizelerine uygun bir yaratana inanmak isterler. Böylece Allah'a inandıklarını sanırlar. Halbuki bu küfürden daha kötü bir gaflettir. Zihinsel düşünce yanlışlarla doğruları ancak gönül cereyanıyla ayırt edebilir. Böyleleri bu duygudan mahrum oldukları için Allah diye inandıklarını sandıkları ilah kavramını cüceleştirir, kendi sınırlarına getirir. Kendi zihninde varlığına inandığı galaksilerde imparatorluklar hayal eder ve tüm evrenin yönetimini kendinin minnacık fizik bilgisiyle bağdaştırmaya çalışır. Kendine şah damarından daha yakın olan Allah cereyanının sırrını gönlünde fark etmez de sonsuza yakın uzaklıklarda kendisiyle ilgilenmeyen bir ilah kavramına bağlanmaya çalışır. Allah'a imanda sure-i ihlasın mutlak çizgisi kesindir. Hiç kimse zihinsel düşüncesinde yarattığı bir mabudu Allah sanarak işte inanıyorum ya aldatmacasına giremez. Uzun yıllar ateist kalarak Allah'a inanmakta direnen çağımızın en büyük matematikçisi Mardin Gardner'in Kur'an'ı okuduktan sonra işte şimdi gerçek Allah'a inandım sözü akıl sahipleri için inkar edilemez müthiş bir gerçektir. İnsanları Allah'a inanmak, Kur'an'ın tanımladığı çizgiler içerisinde inanmaktan alıkoyan en hain tuzak mesuliyet korkusudur. Çünkü Allah'a Kur'an'ın nurlu ışıkları penceresinden bakarak inanan bir insan, hayatına haysiyetli bir ahlak çizgisi getirmek zorundadır. Ne yazık ki pek çoklarını gerçek insanlığa götüren bu yürümek zor gelmektedir. Onun için de insanlar gerçek Allah inancından kaçarak kendi yarattıkları putlara inanmayı tercih etmekte, sırası geldiğinde de rahatlıkla ben de Allah'a inanıyorum diye kendi kendini aldatabilmektedir. 3. Bilim Allah diyor. Yüce kitabımız Allah'ın inkarının mümkün olmayacağını pek net bir şekilde dile getirmektedir. İnananlara müminler diye hitap eden Kur'an, inanmayanlara kafir kelimesiyle hitap etmektedir. Halbuki müminin karşıtı münkir olmalıdır. Rabbimiz inkarı mümkün olmayan bir gerçek olduğundan inanmayanlara münkir değil, kafir, gölgeli tabirini kullanarak Allah'a inanmanın zorunlu olduğunu, inanmayanların gerçekle aralarına perde koyanlardan ibaret olduğunu buyurmaktadır. Küfrün yani Allah'a inanmayışın gerçekte kendi arasına perde çekmek anlamına geldiğinin en bariz örneği çağımızdadır. Çünkü çağımızda Allah'ı inkar, fiziği inkar anlamına gelmektedir. Profesör Paul Davis bu gerçeği bilim dünyasında ilk kez net bir şekilde açıklamış. Modern Fizik ve Allah İnancı kitabında uzun uzun örneklerle fiziği inkar etmeden Allah'ı inkar etmenin mümkün olamayacağını kurallaştırmıştır. Profesör Paul Davis'i bu inancı ilk götüren deney mutlak boşlukta kuantların varlığını tespit etmesi olmuştur. Fizik biliminde en basit örneği elektrik ampullerinde görülen vakum, boşaltma eylemleri geliştikçe fiziğe pek çok yararlı keşifler yaptırmıştır. Nitekim X ışını da bu sayede keşfolmuştur. Ancak fizikteki bir kanaat mutlak boşluğun elde edilmesini edildiği takdirde de hiçbir kuantın böyle mekanda kalamayacağı yönündedir. Paul Davis bu zoru başarmış, mutlak vakumu laboratuvarda elde etmiştir. Bundan sonrası ise şüphesiz önce Davis'i sonra da tüm ilim dünyasını hayretler içinde bırakmıştır. Çünkü deney sonunda mutlak boşluk mekanında yepyeni kuantların ortaya çıktığı görülmüştür. Bu sonuç mutlak boşluğun, yokluğun olamayacağını fizikçe tespit edince Allah'ın bitmez kudreti karşısında yoklara mecal olmadığı ortaya çıkmıştır. Bilim dünyası benzeri bir gerçekle uzayda da tanışmıştır. Daha önceleri uzayın bazı yerlerinde varlıklar olduğu, bazı yerlerinde ise boşlukların var olabileceği sanılıyordu. Hoş bir tevafuk, Marksizmin yıkıldığı 1987 yılında uzayın her noktasında kuant titreşimlerinin olduğu kanıtlandı. Uzay bilimcilerinin dünyanın en ünlü fizik laboratuvarı olan Berkeley Laboratuvarı'yla ortaklaşa yaptıkları bu tespit, bütün dünyada ateizmin tarihe karışması şeklinde tebliğ edildi. 19. asrın histerik ateist kavramları böylece tarihe gömülmüş oldu. 1950'li yıllarda DNA'nın, canlının temel molekülü, keşfiyle birlikte evrimin onarılamayacak bir biçimde yara alması, daha sonraları 70'li yıllarda ozon üzerinde yapılan araştırmalar tesadüfçülük ilkelerini zaten tamamen ortadan kaldırmıştı. Ancak bilim dünyasındaki bu gelişmeler halk kitlelerine gereğince yansımadı. İlmin çok ciddi delilleri içinde bu iki noktaya biraz değinmek istiyorum. Ateizme ve Marksizme iki temel dayanak evrim ve rastlantıcılıktır. 19. asrın bilim sarhoşluğuna, hatta komasına girdiği devirlerde fizik olayların rastlantılarla meydana gelebileceği düşüncesi, hatta buna bağlı olarak canlılığın bile biyolojik bir rastlantıdan doğduğu, sonradan gelişe gelişe insan ve bitki varlığını meydana getirdiği evrim ortaya atılmıştır. 4. İlimde tesadüfe yer yoktur. Yeryüzünde hayatın temeli olan suyun varlığı fizik rastlantı koşullarını reddetmeye kâfi sebeptir. Su gerek donduğu zaman, gerek buharlaşıp yağmura dönüştüğü zaman rastlantı düşüncelerini kahreden fizik mucizelere sahiptir. Bunlardan ilki suyun fizik yasalara göre, yani sıfır derecede donduğunda ağırlığının en yüksek noktada olması ilkesinin aksine su artı 4 derecede en ağır oluşudur. Bu yasa dışı olay hayatın suda başlayış nirengilerinden biridir. Bu sayede denizler buzla donmaktan kurtulmuş, hayat devam edebilmiştir. Yine hayatın mucizevi bir yandaşı olan yağmurun yağışı da tüm fizik kurallarını alt üst eder. Atmosferin üst seviyelerinde 20 ile eksi 60 dereceleri arasında değişen ısı koşullarına rağmen su buharı donup bloklar halinde yere düşmez ve yağmur damlacıklarının teşekkülüne fırsat verir. Su moleküllerinin sıfır derecede katılaşması gerekirken atmosferde eksi 40 dereceye kadar donmayışları bir meteoroloji mucizesidir. İnsanlar eski çağlarda Allah'a inanmak için olağanüstü görüntüler beklemişlerdir. Bu mucize arayışı böylece fiziğin muhteşem matematik sınırları içinde her gün atmosferde ve denizlerde cereyan edip durmaktadır. Astrofiziğin daha derin araştırmaları içerisinde pek çok mucize vardır. Bunlardan ilmin yakalayabildiği helyum, eksi 3 mucizesi pek çarpıcı bir örnektir. Bilindiği gibi galaksilerde hidrojen ve helyum çok müstesna enerji dengesi sırları taşımaktadırlar. Helyumun güneşlere ve gezegenlere enerji kaynağı olan ve dünyamızda hidrojen bombası diye isimlendirilen özelliği çok önemlidir. Ancak evrenin birçok noktalarında mutlak sıfır dediğimiz eksi 273 santigrat noktasına ulaşan mekanlar mevcuttur. Helyumun bu mekanlarda donması demek, o mekanlarda enerjinin bitmesi demektir. Halbuki Cenab-ı Hak, helyum molekülüne bir mucize damga vurarak helyum molekülünün evvela sıvı, sonra katı olma özelliğini bozarak helyum eksi 3'ün katılaşma eylemi gösterir göstermez sıvıya dönüşmesini mümkün kılmıştır. Böylece helyum donarak enerjinin sıfır olmasını engeller. Galaksilerde geçici olarak sağlanan bu dengeler enerjinin sonsuz alışverişini sağlar. Tesadüfçülüğü kökünden kahreden bir tespit de son 10 yıl içinde gerçekleşmiştir. Astronomi bilim adamları uzayda iki galaksinin, yani milyarlarca yıldız kümelerinin yörüngelerinin çakıştığını ve büyük bir uzay felaketini tespit ederek beklemeye başlamışken iki galaksinin birbirine ziyan vermeden yollarına devam ettiklerini hayretler içerisinde görmüşlerdir. Hatta David Milland isimli bir bilim adamı Avustralya'daki laboratuvarda filmi almış, bir yandan da bilgisayar aracılığı ile olayı görüntülemiştir. Birbirinden farklı milyar kere milyar yıldızın cazibelerini nasıl dengelendiği ise tüm akılları ve zekaları dondurmuştur. Atmosferimizde burnumuzun dibinde duran bir ilahi mucizeyi, ozon, son 25 yılda fark edebildik. Bilindiği gibi ozon, oksijen atomundan kurulu bir gazdır ve dünyamızda yüksek oksijen etkisini temsil etmekle tanınır. Atmosferde ise bütün yeryüzünün atmosferini 15 ile 40 kilometrelik bir kuşak içinde saran bir perdeyi temsil etmektedir. Ekvator kuşağında daha kalın, kutuplarda daha ince olan bu perde, arzı daha doğrusu canlıları güneş ışığının şiddetli ultraviyolesinden korumaktadır. Işın fiziğini bilmeyenler için bu kadar tanım doğal sanılabilir. Halbuki ışığın fiziği bize bir perdenin şiddetli ışınları geçireceğini, zayıf ışınları alıkoyacağını bildirmektedir. Ozon bunun tam tersini yapmaktadır. Yani güneşin zayıf ultraviyolelerini geçirip şiddetli ultraviyoleleri tutmaktadır. Bu olay ışın fiziği açısından terzi düşünülemeyen bir mucizedir. Dünyadaki hiçbir madde zayıf ışınları geçirip şiddetli ışınları tutacak bir özelliğe sahip değildir. Ozon moleküllerinin bu mucizeye nasıl bir enerji sistemi içinde gerçekleştirdiği de kesinlikle bilinmemektedir. Ozon tabakasının hayata ferahlık veren bu sırrı yanında bir başka özelliği de iklimlere verdiği yön ve havadaki oksijen oranını ayarlama sırrıdır. Ozonun atmosferde teşekkülü havanın elektriklenmesi yani yıldırımlar sırasında meydana gelmektedir. Genelde ozon fevkalade çok miktarda teşekkül eder ve çoğu kez ozon perdesinde görev almayacak fazla ozon molekülleri tekrar normal oksijen moleküllerine dönüşür. Ozon perdesinin kalınlığı ise hem havadaki oksijen miktarının dengesi hem de iklim bakımından çok önemlidir. Büyük çoğunluğu kuzey yarım küresinde bulunan çam ağaçları arzın oksijen fabrikalarıdır. Bu fabrikalar eğer oksijen miktarını fazla miktarda üretirlerse tehlikeli bir durum meydana gelir. Eğer aksi olursa yine atmosfer zora girmiş olur. Bunu kar yağışları ayarlamaktadır. Karla kaplanmış çam ağaçları oksijen yapımını azaltır. Hava kirlenip oksijen ihtiyacı çoğalırsa kar yağışının azalması lazımdır ki çam oksijen fabrikaları tam randımanla çalışsın. Yakın çağda özellikle savaşlarla atmosferin kirlenmesi kar yağışını azaltmıştır. Kar yağışını etkileyen en önemli unsur ozon tabakasının kalınlığıdır. Atmosferdeki oksijen azaldıkça ozon incelir ve böylece oksijenin çoğalmasına fırsat verecek bol güneşli havalar hakim olur. 5. Canlılarda mucize şifreler. Biyolojideki mucizevi gerçeklerin aydınlanması Watson'ın DNA'yı keşfiyle başlamıştır. Bu moleküllerin içindeki nüklit formüllerini farklı kılan zincirler halinde birleşmesi hücreye bir tarz program intikaline vesile olmaktadır. Böylece pek çok tür hücre ya da mikrop canlısı hem meydana gelmekte hem kendi yapısını genetik bir şekilde devam ettirebilmektedir. Genellikle canlıların taşıdığı bu biyolojik programlara genetik şifre denmektedir. Bu şifreler biyoloji mucizesi iken insanın biyolojik şifresini yani bir hücrenin içerisindeki milyonda bir milimetrelik çizgilerde sıralayabilmesi değil tesadüfçülük bilimcilikle bile mümkün değildir. Bir insanı meydana getirecek olan embriyon hücresi yapısındaki özelliklerin yarısını anne yumurtasından, yarısını babanın sperm hücresinden alır. Bu şifreler genellikle kromozom dediğimiz iki taşıyıcı vagonda depolanmıştır. Dolayısıyla 46 vagonu temsil edecek insanın yapısal genetiği bu ahenkli buluşma ile teşekkül eder. Bir insanın mutlak olan özellikleri 60 bin kadar farklı istidadı temsil etmektedir. Bu istidatların yarısı annenin iki kromozom vagonunda bekletilir. Eksik olan diğer iki vagondaki istidat meni hücresi tarafından tamamlanacaktır. Fakat düşününüz ki annenin 30 bin eksik istidadının hangilerinin hangi sperm hücresinde var olduğunu bilmek mümkün değildir. İlkah sırasında muhtelif şifreleri taşıyan 200 milyon sperm hücresi annenin yumurt hücresi etrafında toplanarak ona bu zor görevi vermek için sırada beklemektedirler. Annenin yumurta hücresi kendinde eksik genetik şifreleri taşıyan 250 milyon spermden birini teşhis ve tespit etmek durumundadır. Bir deyimle 250 milyon fincanın altından yüzüğü bulacaktır. Böyle mucizevi bir oyunu Allah ilminin sonsuzluğunu sergilemek için yaratmıştır. Senaryonun akıllara durgunluk veren bu etabından sonra daha akıl almaz bir macera başlayacaktır. İlkah olmuş yumurta hücresi bölünmeye başlayacak, her bölünüşte bir hücreden 30 milyon hücreye kadar şifreler zıt oldukları hücrelere taşınmak zorundadır. Bu dizide 10 milyarda bir hata insanların dilini karnından, idrarını ağzından salmak gibi vahim sonuçlar doğurur. Gerek döllenme sırasındaki seçimde gerekse şifrelerin hücreden hücreye arızasız aktarılmasındaki matematik ahenk probabilite olabilirlik matematiği açısından hesap edildiği takdirde bir insanın yumurta safhasından sonra geçirdiği bu biyolojik macera rastlantı açısından 10 üzeri -250 rakamıyla ifade edilebilir ki her saniye 2 ilkah varsayımıyla bir insanın meydana gelebilme zamanı 250 trilyon yıldır. Demek ki biyolojide probabilite değil, ilahi ilmin mutlak hakimiyeti söz konusudur. Gerek bugün fizik ilminin ulaştığı noktalar, gerekse biyolojinin sanatlaşan sırları biyoloji ve fizik ilmini inkar etmeden Allah'ı inkar etmenin mümkün olmadığını göstermektedir. İlmin gösterdiği bu kırmızı kartlar ateizmi ilim sahasından atmıştır. 2. Meleklere iman.